4. bölüm, ayrım 19, sayfa 235. O günü nasıl geçirdiğimi hiç anımsamıyorum. Hafızamda mutlak bir boşluk var. Ne yaptığıma, nereye gittiğime dair en ufak bir emare yok. Her şey dumanlı sisler içinde. Sanki ömrümden belirli saatler çalınmış gibi. Kendimi zorlamama rağmen hiçbir şey hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde araba sürüyordum, evin yolundaydım ve epey yaklaşmıştım. İblis içimden çıkmıştı, ondan kurtulmanın hafifliğini duyumsadım bir an. Galiba tek idrak ettiğim şey buydu. Önce yavaşladım, sonra arabayı sağa çekip durdum. İnanılmaz bir boşlukta yüzer gibiydim. Saat, zaman ve belleğimi tamamen yitirmiş gibiydim. Boş boş farların aydınlattığı önümde uzanan toprak yola baktım. Evimin bulunduğu siteye bile çok yakın olduğumu nasıl anladığımı çıkaramıyordum. Etraf zifiri karanlıktı. Saati merak ettim. Ağır hareketlerle kolumdaki fosforlu saate bir göz attım. Onu 20 geçiyordu. Selma herhalde meraktan çılgına dönmüş olmalıydı. Saatli olsam hiç önemli değildi ama karım hasta olduğuma inanıyordu ve kendisine haber vermeden bu kadar gecikmem herhalde çok endişelenmesine neden olmuştu. Eve bu saatte dönüşümü açıklayacak bir mazeretim yoktu. Bu kadarını düşünebiliyordum. Hatta daha beteri de olabilirdi. En azından gece yarısından sonraya kalmamıştım. Tedirgindim. Arabanın iç lambasını yakıp dikiz aynasından yüzüme baktım. Berbat bir görünüşüm vardı. Gözlerimin altı morarmış. Saçlarım karışmış, kravatım yana kaymıştı. Suratımdan müthiş yorgun olduğum belliydi. Acaba bugün fakülteden çıktıktan sonra neler yapmıştım? Sanırım fakülteden gündüz 12 sularında ayrılmıştık. Ondan sonra film kopmuştu ve şimdi saat 10'u geçiyordu. Ne yazık ki geçirdiğim son 10 saat hakkında hafızamda hiçbir iz yoktu. Boğulacak gibiydim. Temiz havaya ihtiyacım vardı. Arabanın yan penceresini açarak içeriye temiz hava girmesini sağladım. Bir süre başımı dışarıya uzatıp derin soluklar aldım. Pek bir faydası olmadı. Sonra kapıyı açıp dışarı çıktım. Dizlerim titriyor. Bütün gün taş taşımış kadar yorgun hissediyordum kendimi. Yoksa yine bir sokak kadınıyla beraber mi olmuştum? Bir iziyle boğuşmuş muydum? Bu yorgunluğun sebebi neydi? Bütün bunlar olasıydı. Dünü nasıl geçirdiğimi anımsamıyordum. Ama bugünle ilgili hiçbir şey yoktu kafamda. Dünü nasıl geçirdiğimi anımsıyordum şimdi ama bugünle ilgili hiçbir şey yoktu kafamda. Üstümü başımı yokladım. Dünkü külot gibi yeni bir suç deliliyle eve dönmek istemiyordum. Bilinçsizce ellerimi ceketimin ceplerine soktum. Sağ cebimde parmaklarım kağıtlara değdi. Ne olduğunu anlamak için ceplerimdeki kağıtları çıkardım. Bir hesap pusulasıydı. Yeniden arabanın içine girip nereden olduğunu ışığın altında inceledim. Kum kapıdaki bir restorana aitti. Dudaklarım büküldü. Öyle bir yere gittiğimi hiç hatırlamıyordum. Merakla pusulanın tarihine baktım. Bugüne aitti. Demek iblisle kum kapıda yemek yemiştim. Ya sonra öğle yemeği miydi, akşam yemeği miydi bilmiyorum. Ama akşam yemeği olamazsa aksi halde bu kadar erken dönemezdim. Öteki kağıda baktım. Bir telefon numarası, benim el yazım. Fakat hiçbir çağrışım yapmıyor bana. Kime ait olabilir? Herhangi bir fikrim yok. Kimden almışım ya da niye not etmişim çıkaramıyorum. Lokantanın faturasını buruşturup sokağa attım ama telefon numarasını yeniden cebime koydum. Yarın o numarayı arayacağım. Belki bugün yaşadıklarımı hatırlamam için yardımcı olabilir. Biraz daha toparlanır gibiyim. Kendime çeki düzen vermeye çalışıyorum. Çantamdaki dünden kalma kilodum aklıma geliyor. Ondan kurtulmalıyım derhal. Arka kanepedeki çantama uzanıp yanıma çekiyorum. Açıp bakıyorum. Kilot içinde yok. Yeniden ürperdim. Bu sabah evden çıkmadan onu çantama koyduğumu biliyordum. Bugün öğleye kadar olan her şeyi anımsıyordum. Demek onu bir yere fırlatıp atmıştım. Ama nereye ve ne zaman? İşte bunu çıkaramıyorum. Önemli olan ondan kurtulmamdı ve bunu becermiştim. Son bir kere daha üstümü başımı inceliyorum. Kravatımı düzeltip elimle saçlarımı bir düzene koyuyorum. Artık eve gidebilirim. Asıl kızılca kıyametin şimdi kopacağını biliyorum ama ne yapabilirim ki? Kapıyı karım açtı, son derece sakin, hatta gülümsüyor. Nasıl, hoşça vakit geçirebildin mi bari diye soruyor. Afallıyorum. Bu karşılama merasimine şaşırıyorum. Hiçbir evli kadın şayet kocası haber vermeden saat önde 10'da eve dönerse onu bu kadar anlayışlı karşılamaz. Hiç olmazsa surat asar, en azından bu saate kadar nerelerdeydin diye sorar. Oysa Selma bana iyi eğlendin mi diye soruyor. Utanıyorum. Mahcup bir şekilde suçlu edasıyla önüme bakıyorum. Çok üzgünüm diye fısıldıyorum. Umarım beni bağışlarsın. Karım seveceğim bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Ne bağışlaması diyor. Geciktiğim için herhalde çok endişelenmişsindir. Selma'nın yüzündeki gülümseme daha da yayılıyor. Söyle bakalım diyor. Ne demekti onlar? Dediğinden bir şey anlamıyorum. Neler ne demekti diye soruyorum. Memelerimi öpmek hem romantik hem erotik beni şaşırttın. Hala bir şey anlamamıştım. Ne demek istiyorsun diye mırıldandım. Çapkınca yüzüme baktı yeniden. Bugün beni aradığında, hayır ben seni aramadım dedim sözünü keserek. Yani eve telefon eden sen değil miydin? Hayır, şaka mı bu? Yani biri arayıp ben olduğumu mu söyledi? Evet ve sesi benimkine mi benziyordu? Evet, kesinlikle mi? Hadi Selim, bana numara yapmaya kalkışma. Senin ifadeni bilmez miyim? Sesini ya da konuşma tarzını anlayamayacağımı mı sanıyorsun? Bir an nefesim duracak gibi oldu. Galiba bazı şeyleri anlar gibi oluyordum. Müstehcen şeylere başlayınca telefonu kapattın umarım. Karım durakladı bir an. Önce sen kapattın. Ayrıca müstehcen bir telefonda değildi. Ne memelerini öpme lafını müstehcen kabul etmiyor musun? Bir kocanın karısına böyle bir laf etmesi hiç de müstehcen sayılmaz. Hele uzun sayılacak bir süreden beri aralarında cinsel ilişki kurulamıyorsa. Karım gevrek gevrek gülüyordu. Sinirden gerilmiştim yine. Selma, lütfen bana söyler misin? İş arasında en son seni ne zaman arayıp memelerini öpmekten söz ettim ha? Bugün saat 2'de. Doğrusu bu tür iltifatları senden duymaya pek alışık değilim. Arada sırada söylesen hiç de fena olmaz. Günümü neşelendirdin. Kendimi toparlamaya çalıştım. Meseleyi anlamıştım artık. Ama karımı korkutmak istemiyordum. Bugün hatırlayamadığım o devrede iblis karıma telefon etmiş olmalıydı. Ama neden? Sebebi ne olursa olsun o korkunç yaratık aramızdaki anlaşmayı ihlal etmişti. Zaten en başından beri ona güvenmemeliydim. Dilediği zaman beni tamamıyla saf dışı edip beynimi adeta silerek geçici de olsa bedenime sahip oluyordu. Bu gece erişmişti artık. Öyleyse bu anlaşmaya devam etmenin hiçbir anlamı kalmamıştı. Daha da ötesi, onunla anlaştığımı, sözüne sadık kalacağını sanarak büyük bir hata yapmıştım. Selma ve Ali belki de şimdi daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Onun sözüne güvenmek büyük bir yanılgıydı. O an gerçekleri, aciz ve rezil durumunu karımdan saklamanın hem manasızlığını hem de doğurduğu tehlikeleri birden kavradım. Selma'nın daha anlayışlı davranması lazımdı. Ne de olsa ben hastaydım. Eve süklüm püklüm girdikten sonra birden sinirlenmem ve gerilmem tabii karımın gözünden kaçmamıştı. Yüzüme endişeyle bakmaya başladı bu defa. Yoksa telefon eden gerçekten sen değil miydin? Hayır hayatım dedim. Bugün seni hiç aramadım. Daha doğrusu sabah beni fakülteden aradığın andan sonrasını hatırlamıyorum. Her şey film şeridi gibi koptu bende. Hafızam bomboş. Sana anlatmadığım bir yığın olaylar var. Onu korkutmak istemiyordum ama başka çarem kalmamıştı. Karıma her şeyi anlatmak zorundaydım artık. Selma kaşlarını çatarak sordu birden. Yani telefonu o mu etti? Şu sana musallat olan ruh. Başımı salladım, öyle olmalı. Fakat sevgilim nasıl olur? Aramızdaki bir sürü yaşanmış eskiye ait olayları biliyor. Bu mümkün. Hayır, imkansız. Geçmişimle ilgili çok eski, senin kesinlikle İyi ve sağlıklı olduğun devrelerden kalma olayları. Anlamıyorum Selma diye inledim. O sadece bedenime musallat olmuş yabancı bir yaratık değil. Karım kaşlarını çatıp korkuyla yüzüme baktı. Ya nedir peki? Bizzat benim. Kişiliğimin başka bir yanı. İçimdeki tüm kötülük ve nefreti taşıyan başka bir Selim. Bunu anlamam benim için de çok çok zor oldu. Ama gerçek bu. İnanmıyorum dedi Selma. İnanmalısın. O kötülüğün, nefretin ve şiddetin temsilcisi. Hep içimde taşıdığım gizli ben. Olanaksız. Çünkü sen asla o saydığın vasıflara sahip biri değilsin. Bunca yıllık karın olarak seni tanımaz mıyım? Beni buna inandıramazsın. Üzgünüm hayatım. Önce ben de inanmakta zorlandım ama o benim yıllar boyunca içimde sindirilip bastırılmış başka bir yanım. Şimdi fırsatını bulup ortaya çıktı. Bu komik bir hikaye diye homurdandı Selma. Tıbben de açıklanması zor. Peşin hükme var mı? Bizler doktor değiliz, bu konuları bilemeyiz. Doğru. Ama sorup öğrenebiliriz. Ben Ayşe'ye sordum. O da bu konuyu başka bir uzman arkadaşıyla konuşmuş. Senin haberin yok, senden gizlemiştim. Ayşe bana anlattı. Buna çoğul kişilik sendromu diyorlarmış. Disosiyatif bozukluklar grubu içinde sayılırmış. Bu hastalıkta insan farklı mekan ve zamanlarda farklı kişilikler sergileyebilirmiş. Ama doktorun ifadesine göre her bir kişilik birbirinden habersiz olurmuş. Üstelik çok ender rastlanırmış. Hadi senin de böyle bir hastalığa yakalandığını varsayalım. O takdirde doktorların söylediğine göre sergilediğin o farklı kişilikle bir benzerliğin olmamalı. Onu tanımamalısın. Oysa sen şimdi karşıma geçmiş, o benim bir parçam, sindirilmiş bir yanım diyorsun. Üzgünüm ama öyle dedim. Karım yüzüme dik dik bakmaya devam etti. Sonra kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Tüm bu konuşmaları sokak kapısının girişinde yapmıştık. Otur şuraya diye söylendi Selma. Bitkin bir şekilde koltuğa çöktüm. Karım devam etti. Sanırım seninle çok ciddi ve detaylı bir konuşma yapmamızın zamanı geldi de geçti bile. Artık kendimi suçlamaya başladım. Bu konuda yeterli hassasiyeti göstermediğim için kendimi affetmeyeceğim. Ne hassasiyeti diye sordum. Karım utanmış gibi önüne baktı. Korkarım ben durumun vahametini pek kavrayamadım. Önceleri. İlk başında beni başka kadınlarla aldattığını düşündüm. Daha sonra hazırladığın kitap nedeniyle tüm bunları geçirdiğin strese bağladım. Dinlenirsen her şeyin düzeleceğini sandım. Paris'e yolculuğu ondan istedim. Sonra da sen bana yalan söyleyerek her şeyin iyiye gittiğini anlattın. Ama uyanmalıydım. Halini çok daha önceden görüp durumu kavramalıydım. Gün be gün eriyorsun Selim. Zayıfladın, süzüldün ve bitkin bir görünüşün oldu. Bunlar hayret alamet değil. Bu bir karara vardım. Artık bu meseleyi kökünden halletmeliyiz. Nasıl diye sordum. Yarın sabah ilk iş olarak seni ciddi bir kliniğe götüreceğim. Sanırım senin devamlı kontrol altında tutulman lazım. Bunun başka çaresi yok. Yani bir akıl hastanesi mi? Karım hüzünle yüzüme baktı. Hiçbir hastalığın utanılacak yanı yoktur. Ne şekilde vasıflandırırsan vasıflandır. Önemli olan senin şifa bulman, eski sağlığına kavuşman. Ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Bunu yalnız kendin için değil, benim ve oğlun için de yapmalısın. Karımın teklifi bana ağır gelmişti. Bir an titrediğimi hissettim. Bir hastaneye kapatılmak fikri çok korkunçtu. Düşünmeye başladım. Bir ara ruhumdaki o menfur ruhtan kurtulmak için intiharı bile göze almıştım. Canıma kıymak yanında hastaneye kapatılmak devede kulaktı. Hatta en iyi çareydi galiba. Böylece hem toplumdan tecrit edilmiş olacak hem de onları tehlikeden korumuş olacaktım. İradem çok zayıf düşmüştü. Ağlayacağımı hissettim. Karımın müşfik ve sevgi dolu kolları bedenimi sardı. Başımı göğsüne dayayıp ağlamaya başladım. Göz kapaklarım aralandı. Uyanmıştım. Yatak odamızın derin karanlığına baktım bir süre. Önce her şey alıştığım yekmesaklık içinde geldi bana. Belki yine korkunç bir rüya görmüştüm ya da sadece uyanmıştım. Bilmiyordum. Boynumu doğrultup hafifçe başımı yastıktan kaldırdım. Uykumu bölen bir şey olmalıydı. Sanırım bir ses. Kulaklarımı dikip karanlık odamızın sessizliğini dinledim. Uyanmadan önce rüyamdan kalan bir ses de olabilirdi ama gördüğüm rüyayı anımsamıyordum. Rüyamdan yükselen bir ses ise gözlerimi açmamla beraber kaybolup gitmişti herhalde. Sert bir rüzgar esiyordu dışarıda. Camlarda kırılıp fınlamalar yarattığını duydum. Galiba fırtına çıkmıştı. Yatak odamız lodosa bakıyordu. Bunun arkasından yağmur gelirdi. Aynı sesleri Selma'nın da duyup duymadığını anlamak için yanımda uyuyan karıma baktım. Derin bir uykudaydı. Muntazam aralıklarla alıp verdiği solukları duyuyordum. O uyanmamıştı. Benim gibi. Hiçbir anormallik yoktu. Sadece de dışarıdaki hava bozmuştu. Başımı tekrar yastığıma koydum. Uyumaya devam etmeliydim. Gözlerimi yumdum. Uyumak istiyordum. Ama uyumadığım, kaldığım yerden uykuma devam edemedim. Hissediyordum. Ortamda bir gayri tabilik vardı. Belki de benim içimde. Uykumu bölen o sesi anımsamaya çalıştım. Sinsi bir sesti. Kesinlikle sinsi. Önce yine saçmalıyorum diye düşündüm. Sanırım hastalığım beni böyle abuk subuk düşünmeye, vehme, olmayacak şeyleri düşünmeye itiyordu. Ne olduğunu hatırlamadığım bir ses nasıl sinsi ve korkutucu olabilirdi? Korkuyor muydum gerçekten? Evet, korkuyordum ama kimden ve neden? Bunun cevabını veremezdim. Kuvvetle muhtemelen kendimden korkuyordum. Yeni ve beklenmedik bir değişimden. İblise güvenmiyordum artık, anlaşmayı bozmuştu. Yumulu gözlerimi yeniden açtım. Karanlık odada Selman her zaman yanında tuttuğu kalın sopayı aradım. Yatağın öbür başında. Hemen komodine dayalı duruyordu. Demek karım da henüz içimdeki korkuyu yenememiş ve tedbirli davranmaya devam ediyordu. Sinirlerim gerildi. İçime doğuyordu. Bir şeyler olacaktı bu gece. Kendimi yokladım, yoksa iblis gelmiş miydi? Artık bunu eskisi kadar iyi anlayamıyordum. Değişim fark edemeyeceğim kadar hızlı oluyordu. Selma'nın uyanmasından çekinerek kısık sesle mırıldandım. ''Burada mısın?'' Ses yok. Karşılık alamadım. İblis galiba içimde değildi. O halde beni ne uyandırmıştı? Bu tedirginliğim nedendi? Hislerime güveniyordum, bir şeyler olacaktı. Ama ne? Tayin edemiyordum. İçim eziliyor, ruhumun yoğunluğu artıyordu. Yoksa iblis varlığını kasten mi ortaya çıkarmıyordu? Bunu yapar mıydı? Hiç şüphesiz yapardı. Varlığını algılayamıyordum ama buna güvenemezdim. Her an, hiç beklemediğim bir anda ortaya çıkabilirdi. Tekrar fısıldadım. ''Hey, burada mısın?'' Yine cevap yoktu. İlk defa o zaman aklıma geldi. Madem ki o içimde başka bir ruh, velev ki benden bir parça da olsa, ayrı bir kişilikti. Acaba ona ne diye, hangi isim ve sıfatla seslenecektim? Bunu hiç düşünmemiştim. Usulca yatakta doğrulup ayaklarımı aşağıya sarkıttım. Şiltenin yayları gıcırdadı. Başımı çevirip karıma baktım. Derin uykusuna devam ediyordu. Ne uyandığımı fark etmişti, ne de yayları gıcırdatarak kalktığımı. Huzurlu değildim. Hep bir şeyler olacak gibi geliyordu bana. Şayet yeniden bir değişime uğrayacaksam, yatak odasında olmamasını istiyordum. Selma için bir ciddi bir tehlikeydim. İblisin evvelki gün fahişeyi nasıl saldırdığını anımsadım birden. Sırtımdaki tüylerin ürperdiğini duyumsadım. İblis bugün karıma telefon etmişti. O iğrenç ve müstehcen konuşmaları karımın ağzından işitmek kanımı dondurmuştu. Selma telefonda konuşanın o olduğunu anladıktan sonra özellikle daha fazla açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ama yine de acı gerçeği feci şekilde anlamıştım. Dilediği zaman karımı da rahatlıkla baştan çıkartabilecekti. Nitekim telefonda karım hiç şüphelenmemiş ve konuşanın ben olduğuma inanmıştı. Gerçek beni saf dışı edip kendini benim yerime koyarak rahatlıkla bu eve girip istediği ilişkiyi karımla kurabilirdi. Vücudum buz kesmişti, katılaşmıştım adeta. İskemlenin üzerindeki robdöşambırımı alıp sırtıma geçirdim. Gürültü çıkarmamaya gayret ederek terliklerimi bile giymeden usul usul kapıya yürüdüm. Bu odadan bir an evvel çıkmalıydım. Şiltenin yaylarının esnediğini işitince korkuyla başımı çevirip yatağa baktım. Selma uykusunda sağdan sola dönüyordu. Bir süre yatağın içinde kıpırdandı, durdu. Bacaklarını ana rahmindeki çocuk gibi göğsüne doğru kaldırdı, büzüldü, yorganı çekti. Ama gözlerini açmadı. Uyumaya devam ediyordu. Kalktığımı da fark etmemişti. O yeniden derin soluklarla rahat uykusunu derinleştirinceye kadar kımıldamadan bekledim. Sonra yavaş yavaş kapıya yaklaştım. Tokmağı kavradım. Avuç işlerim ter içindeydi. Korkuyordum. Hem de neden korktuğumu bilmeden. Ön sesi. Bir felaket bekleyişi. Hiç ummadığım anda kötü şeylerin olacağı saplantısı. Kestiremiyordum. Belki bu ruh halleri de hastalığımın bir emaresiydi. Vehimler, korkular, her an tatsız bir olayın vuku bulacağı endişesi. Acaba insan delilik dediğimiz hastalığa adım adım böyle mi yaklaşırdı? Odadan çıktım, sırtımı kapıya yaslayıp öylece durdum. Bir ses duymayı bekliyordum. Oysa evin içi bir mezar sessizliğine bürünmüş kadar sessiz, içeride çıt çıkmıyor. Dışarıdaki lodos fırtınasının rüzgarı buradan da duyuluyor. Ama benim duymayı beklediğim ses o değil. Kulak kabartıyorum. Aşağıdaki solanın duvarına asılı antika saatin muntazam tiktakları bulunduğum yere kadar aksediyor. Bir de kapısı açık mutfaktaki buzdolabının belirli periyotlarla çıkardığı motor sesi duyuluyor. Hepsi o kadar. Alnımda biriken terler gözlerime doğru akıyor. Soğuk ve tuzlu. Elimin tersiyle alnımda biriken terleri siliyorum. Adını bilmiyorum ama bu bir nöbet. Hastalığımın krizi, kötüye gidiyorum. Artık hiç kuşkum yok. Bu lanet hastalık ilerliyor. Uzaklaşmalıyım diyorum kendi kendime. Bir an evvel yatak odasından, daha doğrusu Selma'dan uzaklaşmalıyım. Ona bir zararımın dokunacağı olasılığı beynimi kemiriyor. Başıma bir ağrı musallat oluyor. Tam ağrı da değil. Kafamın içinde sanki bir davul çalıyor. Güm güm bir tokmağın yarattığı darbeleri hissediyorum. Merdiven başına geliyorum. Bu kez zihnime başka bir düşünce saplanıyor. O zamana kadar aklıma gelmeyen bir korku. Oğlum, çocuğumu ne denli sevdiğimi biliyor. Gerçi Ali hakkında onunla hiç konuştuğumu hatırlamıyorum ama benim bir parçam olduğu için ona da kötülük yapmak isteyebilir. Hışım da oğlumun yarattığı odaya koşuyorum. Çıkacak sesi aldırmadan hızla kapıyı açıp bakıyorum. Ali mışıl mışıl uyuyor. Çocukluğunun verdiği tüm safiyette saçlarının kara perçemi alnına dökülmüş, rahat ve huzurlu. Baş ucundaki düşük voltlu ufak ışığı yanıyor. Rahatlar gibi oluyorum. Hem bu panik duygum çok anlamsız. Evimiz her zaman güven ve huzur dolu. Gerçekleşmesi muhtemel bir tehlike evin içinde veya etrafında değil, kendimde aramalıyım. Tehlikenin kaynağı benim. Şayet oğluma da bir zarar verecek ise o ben olacağım. Soğuk soğuk terlemem devam ediyor. Elim ayağım buz gibi üşümeye başlıyorum. Çok hazin bir durum bu. Kendimden korkuyorum. Bu bir nöbet hali farkındayım. O nispetle de çaresiz güven duygusunu tamamen yitirmiş haldeyim. Muhtemelen sağlıklı da düşünemiyorum. Basamaklardan birine çöküp oturdum. Titrememde acizimin de payı var. Çaresizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Etrafımda mücadele edeceğim somut bir güç yok. Şimdiye kadar düşmanım hep içimdeki Omel'in ikinci benliğimdi. Fakat şimdi o da yok. İçimde değil, bedenime musallat olmadı bu gece. Bu nöbeti ilk defa geçiriyorum. Belki bundan sonra sık sık tekrarlayacak. Her gün biraz daha kötüye gittiğimin farkındayım. İçim susuzluktan kanıyor. Bardaklarca su içmek ihtiyacındayım. Su içmeliyim, soğuk su.